7. ayrım. Atatürk bu konuya uzun süre bir daha dönmedi. Hiç kimse de sofrada ya da başka bir yerde Reşit Galip'ten söz açmadılar. Aradan bir ay geçmişti. Reşit Galip Ankara Radyosu'nda bir konferans verecekti. Atatürk o akşam yemeğe kimseyi çağırmadı. Kendisi de sofra kurmadı. Konferans saatinde salona indi ve radyoyu açtırarak konferansı beklemeye başladı. Konferansın konusu halk evleri ve devrimlerdi. Reşit Galip her zamanki gibi inanmış bir sesle halk evleri ve devrimleri anlatıyordu. Bir yerinde, "Devrimlerimiz Türk milletinin çektiği uzun çileler sonucu elde edilen denemelerimizin fikir haline gelmiş kesin inancıdır. Her yerde, herkese ve her şeye karşı onları savunacağız. Gerekirse babalarımıza ya da çocuklarımıza karşı bile." Konferans bittiği zaman Atatürk memnun bir yüzle kalktı. O geceyi ve Reşit Galip'i çoktan bağışlamış olduğu her halinden belli oluyordu. Atatürk birkaç gün sonra Reşit Galip'i sofrasına çağırdı. Bu sofrada her zamanki arkadaşlarından başka Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vasıf Çınar, Şükrü Kaya, albaylıktan emekli ve Atatürk'e hocalık yapmış Milli Eğitim Bakanı Esat Mehmet de vardı. Atatürk, Reşit Galip'i yanındaki sandalyeye oturtmuştu. Bir ay önceki olayı hatırlayanlar bu gece önemli bir şeyler geçeceğini hemen anladılar. Milli Eğitim Bakanlığı politikasını eleştiren Reşit Galip'le politikası eleştirilen Esat Mehmet, Atatürk'ün iki yanında ve karşı karşıyaydılar. Reşit Galip biraz heyecanlı görünüyor ve içkiyi dikkatle içiyordu. Bunun farkına varan Atatürk bir ara usulca kulağına eğildi ve fısıldadı. "Yarın Milli Eğitim Bakanısın." Sonra da yüksek bir sesle "Hadi çin çin" dedi. Atatürk ile Reşit Galip arasındaki bu yakınlık bütün sofradakileri ilgilendiriyor, çeşitli yorumlara yol açıyordu. Hatta bir ara Şükrü Kaya yanındaki Vasıf Çınar'a "Bu akşam yine sürprizlere gebe" diye fısıldadı. Reşit Galip geniş bir nefes almış, tedirginliğini sırtından atmıştı. Buna karşılık Milli Eğitim Bakanı Esat Mehmet, Atatürk'ün Reşit Galip'e gösterdiği yakınlıktan nasıl bir öneri karşısında kalacağını sezmiş bulunuyordu. Böylece sofra sürprizleri beklemeye başladı. Atatürk, hocası Mehmet Esat'a saygılı davranıyor, sağlığı ile ilgileniyordu. Bir ara, "Hocam," dedi, "sizi biraz yorgun görüyorum, rahatsız mısınız?" "Hayır paşam, rahatsız değil ama biraz yorgunum. Yaş ilerledikçe insanın enerjisi azalıyor." "Sağlığınız için bu konu çok önemli. Niçin dinlenmiyorsunuz hocam?" "İzin verirseniz dinlenmek isterdim paşam." "Memlekete faydalı hizmetler gördünüz. Eğitim ve öğretim alanında büyük gelişmeler oldu. Bilgi ve deneyimlerinizden bu memleketin uzun yıllar yararlanmasını herkesle beraber ben de isterim. Eğer dinlenmek sağlığınızı pekiştirecekse buna Başvekil Paşa'nın da razı olacağından şüphe etmem. Lütfedersiniz Gazi Paşa Hazretleri." "Öyleyse hocam, bugüne kadar taşıdığınız bu ağır görevi genç arkadaşlarımızdan birine verelim. Siz de bu fırsattan yararlanarak biraz dinlenmiş olun. Sizin bu konuda da fikrinizden yararlanmış olalım. Görevinizi masada bulunan arkadaşlardan kime aktarmayı uygun görürsünüz?" "Reşit Galip Bey'e paşam." "Tavsiyenizden yararlanacağız hocam. Teşekkür ederim." Sonra Reşit Galip'e döndü. "Sizi de tebrik ederim Reşit Galip Bey. Hocam kararlarında daima isabet etmiştir." Sonra zile basıp Genel Sekreter Hasan Rıza Soyağı çağırdı ve kendisine Başvekil Paşa'ya bir telgraf hazırlamasını buyurdu. Bu telgrafta Atatürk, Milli Eğitim Bakanı Esat Mehmet Bey'in yorgunluğu nedeniyle görevinden çekilmek istediğini ve yerine Reşit Galip'in getirilmesinin uygun görünüp görülmediğini soruyor ve karşılık bekliyordu. Sofranın rahat ve diri bir havası vardı. Atatürk'ün sağında ve solunda oturan eski ve yeni Milli Eğitim Bakanları birbirlerine kadeh kaldırıyorlar, herkes Reşit Galip'i yeni görevinden ötürü kutluyordu. Vakit gece yarısını geçmişti. Hasan Rıza salona girip Atatürk'ün kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Sonra bir telgraf uzattı. Atatürk dikkatle okudu. Sonra Hasan Rıza'ya geri verirken "Yarın görüşürüz." dedi. Bu az önce çekilen telgrafa Ankara'dan Başvekil Paşa'nın karşılığıydı. Başvekil Paşa karşılık telgrafında "Gece yarısı gaflet uykusundan uyandırılarak kabinesinde değişiklik yapılmak istendiğini haber alan bir başvekilin bu hususta ileri süreceği mütalaadan nasıl bir fikir selameti beklenebilir?" diyordu. Atatürk, İsmet Paşa'nın ilk kez kendisine karşı böyle iğneli bir dil kullandığını görüyordu. Önce bu olay İsmet Paşa için bir sürpriz değildi. Bir ay önce Atatürk'ün sofrasında geçen tartışmayı biliyordu ve bunu Şükrü Kaya ile konuşurken "Hani Reşit Galip'in hakkı yok denemez." demek suretiyle iyi karşıladığını da açıklamıştı. Öyleyse böyle bir teklifi olağan ve olumlu karşılaması gerekirken alıngan ve iğneli bir dille karşılamasının başka nedenleri mi vardı? Atatürk bir ara Şükrü Kaya'ya "Sen Ankara'dan bugün geldin değil mi? Başvekil Paşa ile görüştünüz mü?" "Evet, ayrılırken haber vermek için uğramıştım paşam." "Nasıldı, sağlığı yerinde mi?" "Her zamanki gibi paşam, geldiğimde arz ettiğim gibi size saygılarını gönderdi." Bu konuşma sofradakilerin gözünden kaçmadı. Önce Hasan Rıza'nın bir telgraf getirmesi, sonra Atatürk'ün İsmet Paşa'nın sağlığını sorması elbette bir anlam taşıyordu. Fakat Atatürk konunun üzerinde fazla durmadı. Ertesi sabah Ankara'dan gelen bir kurye, Başvekil Paşa'nın kabinesinde yaptığı bir değişiklikle Doktor Reşit Galip'in Milli Eğitim Bakanı olarak atanmış olduğundan onanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunuyordu. Böylece Atatürk'le İsmet Paşa arasındaki ilk çatışma parladığı yerde söndürülmüş oluyordu. Not: Şükrü Kaya, Tevfik Bıyıklıoğlu, Kılıç Ali ve Ruşen Eşref Ünaydın'dan ayrı ayrı dinlenmiştir. Madam Senya olayı. Atatürk üzerinde yapılan fiskoslarda göz kırparak anlatılan bir Rose Noir olayı vardır. Nitekim Doktor Reşit Galip de Atatürk'le sofrada çatıştığı gece bu konuya ilişmiş ve Atatürk'e "Rose Noir'a verdiğiniz 15 bin liralık kredi mektubu siz yaptınız diye hata olmaktan çıkmaz" demişti. Her muhayyeleye göre kuyruklu yalanlarla süslenen bu olaya Atatürk'ün mali işlerde genel vekili ve Cumhurbaşkanlığının son genel sekreteri olan Hasan Rıza Soyak yayınladığı hatıralarında önemli yer verdiği için biz de Atatürk'ün sofrasının bir parçası olan olayı görgü tanıklarından da yararlanarak gerçek çizgileriyle kamuoyuna sunuyoruz. Çarlık Rusya'sında gerçekleştirilen ihtilalden sonra bu ülkenin soylu kişileri, büyük memurları, politikacıları, yüksek rütbeli askerleriyle bunlara sığınmış ve özellikle İstanbul'da tutunmaya çalışmış bu çevreler insan selleri halinde memleketimize sığınmıştı. O yıllarda köşe başında kibrit ve tütün satarak geçinmeye çalışan kontlar, küçük aşçı dükkanlarında bulaşıkçılık yapan kontesler görebilirdiniz. Halk bunlara haroşolar diyordu. Bunlar birkaç yıl içinde Türkiye'den Avrupa'ya geçtiler. Oradan ta Amerika'ya kadar uzanarak dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşantılarını sürdürmeye çalıştılar. Beyaz Rusların bir bölümü de İstanbul'da kalmıştı. Özellikle lokanta ve gece kulübü işleri bunların elindeydi. Bugün Saint Antoine Kilisesi'nin karşısındaki sokakta hala lokanta olarak çalışan Rejans bunların sonuncusudur. İşte Rose Noir'da 1926-1932 yılları arasında İstanbul Sosyetesi'nin pek beğendiği gece kulüplerinden biriydi. Bu kulübü Madame Senya ve kocası Yakobeviç işletiyordu. Senya güzel ve insanlarla kolay dostluk kurmasını bilen şuh bir kadındı. Kendisiyle birlikte Rusya'dan gelenler çoktan başka ülkelere göç ettikleri halde Senya İstanbul'dan ayrılmak istemiyor ve kurduğu kulübü yaşatmaya çalışıyordu. Atatürk, Batı biçimi bir sosyetenin Türkiye'de yerleşmesinden yana olduğu için zaman zaman Madame Senya'nın kulübüne arkadaşlarıyla uğramış, müzik dinlemiş, yemek yemiştir. İşte bu gidişlerinden birinde Madame Senya'nın dar yerde olduğunu öğrendi. İşleri iyi gitmiyordu, para sıkıntısı çekiyordu. Kulübü yaşatabilmek için krediye, yardıma ihtiyacı vardı. Atatürk Madame Senya'yı masasına çağırdı ve dertlerini dinledi. Senya özetle şöyle diyordu: "Eğlencenin insanlara moral verdiğini bilirim. Onun için bu gece kulübünü yaşatmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz, her akşam dolup taşıyor. Fakat insanların ödeme güçlüklerini zorlamayacak bir tarife uyguluyorum. Bu yüzden kazancım büyük değil. Efektifim ancak burasını döndürecek kadar. Ama eşyalar eskidi. Servis gerekleri eskidi, kırıldı. Bunları yenilemek, yerini biraz daha genişletip rasyonel hale getirmek için krediye ihtiyacım var." "Niçin bankalara başvurmuyorsunuz?" "Başvurdum Gazi Hazretleri, fakat bizim işimizi bankalar hafife alıyor ve bize kredi açmak istemiyorlar. Oysa bize verilecek kredinin geniş bir karşılığı var ama nazlanıyorlar." "İş Bankası'na başvurdunuz mu?" "Evet Gazi Hazretleri, orada bir kredimiz de vardı. Onu da kestiler." "Öyleyse benim tarafımdan söyleyiniz, size bir kredi açsınlar." Madame Senya zeki bir kadındı. Atatürk'ün iltifatına şükranlarını sunduktan sonra, "Fakat Gazi Hazretleri benim gibi bir kadına inanmazlar ki. Size de telefon edip sormaya cesaret edemezler." Atatürk güldü. "Hakkın var madame," dedi. "Ne kadar krediye ihtiyacın var?" 15.000 lira Gazi Hazretleri." "Bana bir kağıt kalem veriniz." Kağıt kalem getirildi ve Atatürk İş Bankası'na bir mektup yazarak Madame Senya'nın işlettiği Roznuvar Gece Kulübü'ne 15.000 liralık bir kredi açılmasını buyurdu, imzaladı. Madame Senya sevincinden uçuyordu. Belki o gece gözünü bile kırpmadan sabahı bekledi ve soluğu İş Bankası İstanbul Şubesi'nde aldı. İş Bankası'nın İstanbul Şubesi Müdürü Muammer Eriş, Atatürk'ün imzalı mektubunu görünce durumu gözden geçirdi. Madame Senya'nın böyle bir krediyi karşılayacak varlığı yoktu. Çek olsa Atatürk'ün hesabından ödenebilirdi. Ama kredi olunca yönetmeliğe uygun düşmesi gerekti. Dolmabahçe Sarayı'nda Hasan Rıza Soyağı bulduğu ve kendisine Atatürk'ün mektubunu okuduktan sonra Vera'nın mali durumunu da özetledi. Gazi Hazretleri ne emir buyuruyordu? Atatürk uyuyordu. Hasan Rıza genel vekil sıfatıyla şunu söyledi: "İfade açıktır. Sizden istenilen şey, kesilen kredinin tekrar açılıp bankanın normal şartlarına uygun teminat mukabilinde işlemesini sağlamaktır." Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Cilt 1, sayfa 22'den alınmıştır. Bunun üzerine Muammer Eriş, Senya'dan maddi teminat ve kefil istedi. Senya bunları bulamadığı için kredi açılmadı. Hasan Rıza Soyak, Atatürk uyanınca durumu anlattı. Atatürk tamam dedi. Zaten ben de bunu kastetmiştim. Fakat Atatürk'ün bu iyi niyeti en yakın arkadaşları tarafından bile anlaşılamayacak ve şurada burada Gazi bar kadınlarına para dağıtıyor diye dedikodu yazılacaktı. Dipnot: Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu tarafından Kazım Özalp'e söylenmiştir. Not: Bu yazı konusu Roznuvar Kulübü şef garsonu Vladimir tarafından yazara anlatılmış ve Keyfiyet Şükrü Kaya ve Kılıç Ali tarafından ayrıca teyit edilmiştir. Çallı İbrahim'in Kürkü. Roznuvar olayına değinmişken bu gece kulübünde geçmiş ilginç bir olayı da aktaralım. Yıl 1930 kışı. Günün ünlü ressamı Çallı İbrahim, Moskova'da açtığı sergisinden yeni dönmüş, sırtında kürk yakalı bir palto, Roznuvar'a geliyor. Kürkünü çevreye göstermek için mi, yoksa vestiyere güveni olmadığından mıdır nedir, paltosu sırtında bir masaya kurulmuş rakısını yudumluyor. Gece yarısına doğru Atatürk'ün köpeği Fox yıldırım gibi salona dalıp masaları dolaşınca herkes Atatürk'ün geldiğini anlıyor. Madame Senya, garsonlar kapılara koşuyorlar. Hemen bir sofra hazırlanıyor ve Çallı İbrahim'in masasının tam karşısına Atatürk arkadaşlarıyla birlikte gelip oturuyor. Yanında Tevfik Rüştü Aras, Şükrü Kaya, Vasıf Çınar, Falih Rıfkı Atay ve her zamanki sofra arkadaşları var. Caz coşmuş. Havayı İzmir Marşı ile gümbürdetiyor, servis tabakları müşterilerin başları üzerinden uçarak Atatürk'ün sofrasına gidiyordu. Atatürk bir ara garsona, "Caza söyleyin normal programına dönsün, burada bayram kutlamıyoruz," dedi. Bunun üzerine müzik grubu günün tangolarıyla programlarını yürütmeye başladılar. Ne olur ne olmaz. Atatürk salondaki insanları gözden geçiriyordu. Paltosuyla tek başına oturan Çallı İbrahim gözüne çarptı. Çağırdı masaya ve tam karşısına oturttu. "Ne o Çallı İbrahim, bu sıcak salonda kürk paltoyla oturuyorsun." "Olup olacak varlığım bu Gazi Paşa'm. Bir yerlere bırakmaya kıyamıyorum." "Ama salonda paltoyla oturmak ayıp değil mi?" "Ya Gazi Paşa'm, biri yürütürse bana yazık değil mi?" Çallı İbrahim renkli konuşan bir sanatçıydı. Hazır cevaplığı Atatürk'ü güldürüyordu. Moskova'daki sergisinin yankıları kendisine de ulaşmış ve bir Türk sanatçısının başarısından memnun olmuştu. Atatürk, "Olmadı, doğru konuşmuyorsun," dedi. "Moskova'da tablolarını satıp cebine doldurduğunu biliyorum." Çallı yerinden sıçraya sıçraya kendisine has konuşmasıyla, "Aman Gazi Paşa'm, bu Ruslar bir elle verdiklerini iki elle geri alıyorlar. Rubleler eridi gitti. Sınırdan bir tekini bile çıkartmıyorlar ki. Bütün servetim işte şu yakamda gördüğünüz kürk parçası. Bunu da akıl edip satın almasam eli boş dönecektim." Atatürk canı sıkılmış gibi yüzünü ekşitti. "Ne, paltonun yalnız yakasında mı kürk var? Sen bunun cakasını mı yapıyorsun? Gözümden düştün Çallı İbrahim." Sonra yanında oturan Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü'ye döndü. "Doktor, şu senin paltonu getirtsene. Getirt de şu Çallı'ya kürk palto nasıl olurmuş göstereyim." İlgililer hemen koştular ve vestiyerden Tevfik Rüştü'nün kürkünü getirdiler. Gerçekten kıymetli ve güzel bir şeydi. Çuha paltonun yakası, kolları ve içi baştan başa üzerinde pırıltılar koşturan bir kürkle döşenmişti. Getiren ilgililer içini açıyorlar, kürkü Çallı'ya gösteriyorlardı. Atatürk gülerek, "Gördün mü?" dedi. "Kürk nasıl olurmuş? Bak bunun içi baştan başa kürk kaplı. Senin paltonun içinde ne var?" Çallı İbrahim heyecanlanmıştı. Uzun boyu ile ayağa kalktı, paltosunu açarak konuştu. "Benim paltomun içinde de Çallı İbrahim var Gazi Paşa'm." Masa kahkahadan kırılıyordu. Atatürk sevmişti konuşmayı, gülüyordu. "Olmadı," dedi. "Espriyle paçanı kurtaramazsın. Eğer senin gözünde paltonun içindeki Çallı İbrahim değerliyse, bir gece kulübünde kürkünü değil, kendini göstermeyi düşünürdün. Madem kürkün sırtında oturuyorsun, değer verdiğin kürk parçasıdır." Çallı hayatından memnun gülüyordu. "Korkarım Gazi Paşa'm bu akşam hocanın yorganına değil Çallı'nın kürkünün başına patlayacak. İrade buyurdunuz, işte çıkarıyorum." Kürkü sırtından çıkardı ve oturduğu iskemlenin yanına yere koydu. İlgililer koşup kaldıracak, vestiyere götürecek oldular. Çallı telaşlandı. "Aman bırakın, yanı başımda dursun, malcanın yongasıdır." "Maskaralığı bırak Çallı İbrahim, sen gevezeliği komiklik sanıyorsun. Aman Gazi Hazretleri, bu Çallı İbrahim vatandaşınız buz gibi sokağa paltosuz çıkarsa siz o zaman komediyi temaşa buyurun." Masada bir kahkaha tufanı uğulduyordu. Not: Tevfik Rüştü Aras'tan dinlenmiştir. Atatürk İsmet Paşa ile çatışıyor. Atatürk'ün sofrasında geçen büyük olaylardan bir başkasını da olayın görgü tanığı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun kaleminden aktaracağız. Bu yolu tutuşumuzun nedeni Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hem görgü tanığı hem yazar olmasıdır. Gerçi olay sırasında sofrada bulunan bazı kimseler Karaosmanoğlu'nun davranışları abarttığını ileri sürmüşler, bazı konuşmaların hiç geçmediğini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Ancak bunlar sözlü açıklama olduğu için yazılı metin karşısında üstün nitelik taşımazlar kanaatindeyiz. Atatürk'ün 1932 yılında hükümeti denetleme girişimine nasıl başladığını Yakup Kadri Karaosmanoğlu şöyle anlatıyor. "Bu epeyce tenha bir sofraydı. Hepimizin sayısı tutsa tutsa 9'u onu ancak tutardı. Onun için orada kimlerin bulunduğunu sırasıyla birer birer söyleyebilirim. Atatürk'ün bir yanında Afet Hanım, Afet İnan, öbür yanında karım oturuyordu. karımla benim aramda da Atatürk'ün hususi meclislerinde ilk defa gördüğüm iktisat vekili Mustafa Şeref yer almıştı. Benim biraz ötemde mutat zevattan birkaç kişi, karşımda da Nuri Conker ve onun solunda da Konya milletvekili rahmetli Hamdi ile Kılıç Ali vardı. O zamanlar Nuri Conker'in, Kılıç Ali'nin çehresi benim için Atatürk'ün çevresinin havasını önceden bildiren birer barometreydi. Eğer bu çehreler çatıksa anlardım ki bir sert rüzgar esmek ihtimali vardır. Sakin veya gülümserse hava açık ve güzel olacaktır. Lakin sözünü ettiğim akşam her nedense ne birinin ne öbürünün yüzünde bu gibi belirtilerden eser göremiyordum. Gerçi ilk bakışta günlerden beri tartışılan mesele ile doğrudan doğruya ilgili bir vekilin olağanüstü bir tarzda bu sofraya davet edilmiş bulunmasından işkillenmem lazım gelirdi ama içimizden birinin kulağıma fısıldadığına göre Mustafa Şeref Bey'in buraya bir davet üzerine değil, kendi tarafından yapılan bir müracaat üzerine geldiğini ve müracaatın da sıhhi sebepler dolayısıyla çıkacağı bir Avrupa seyahatinden önce devlet reisine arzı ve veda etmek gibi protokoler bir vesileye dayandığını anlayınca öyle bir yürek tedirginliğine düşmekten de kurtulmuştum. Kaldı ki yemeğe de öyle bir samimiyet havası içinde başlamıştık ve Atatürk o kadar rahat ve hatta neşeli görünüyordu ki Nuri Bey ile Kılıç Ali'nin çehreleri birdenbire çatılsa bile bu havanın bozulabileceğine asla ihtimal vermezdim. Evet, Atatürk her vakitki gibi hoş fıkralar ve hatıralar anlatıyor. Sofrasında ilk defa gördüğüm Konya milletvekili Hamdi ile sanki 40 yıllık ahbapmışçasına şakalaşıyordu. Fakat yemeğin sonlarına doğru ne oldu ve hangi vesile ile bilmiyorum, sözlerinin mecrasını şöyle değiştirmişti ve hasreten Mustafa Şeref'e hitap ederek "Biz" demişti. Yanımızda vazife gören kimselerin mahiyetlerine tayin de çok defa hataya düşeriz. Belki siz de bilirsiniz, benim maiyet erkanım arasında ahlak ve karakterine itimat ettiğim 2-3 kişi vardır ki bu itimada ne kadar az layık olduklarının farkına ancak yıllar sonra varabilmişimdir.